Donanım Haber'e hoş geldiniz. Yeni bir tavsiye içeriğiyle karşınızdayım. Monitör tavsiyeleri diyorum ve Ekim ayı videosuyla karşınızdayım. Şimdi bu tavsiye serisinde ne yapıyoruz? Size çeşitli ekran kategorilerinde 24, 27, 32 ve sonrasında 4K ve OLED diye tavsiyelerde bulunuyorum. İlk olarak 24 inç ile başlayacağız. 24 inç de biliyorsunuz normalde her monitör kategorisinde 2 model söylüyordum. Ama 24 inçte bu ay sadece 1 model var. Bu 32'de de böyle olacak. Şaşırmayın. Bu sefer yerine koyabilecek bir alternatife denk gelemedim. Alternatif olduğunda gene ikili düzene döneceğiz. Şimdi başlayacağım model MSI 244PF modeli E2 revizyon koduyla geliyor. 4400 liraya bulunuyor. Bence bu fiyat segmentinde sunduğu paket güzel. Full HD, Rapid IPS, Rapid IPS de Fast IPS olarak adlandırabiliriz. Bu MSI'nin kendince verdiği ismi. Yüksek 80 Hz IPS bir panelle geliyor. 1ms GTG değeri var. 1ms de MPRT'si var. Artık monitörlerde bu iki değerin birlikte verildiğini görmeye başlayacağız. Ve yeni modellerde de bunun özellikle vurgulandığını göreceksiniz. Şimdi 1ms GTG benim aslında gecikme için temel aldığım kıstas. Griden griye geçişi gösteriyor. Yani sabit bir geçişi anlatıyor. MPRT ise hareketli sahneyi söylüyor bize, motion'ı belirten bir gecikme türevi. O da hareketli sahne değişkene bağlı olduğu için aslında çok baz almayın. Ama onu tepki süresi olarak düşünebilirsiniz. Aslında sizin hareketli sahnenizdeki reaksiyona göre. Ama siz ana gecikmeyi GTG'den alın. MPRT'yi de kulak arkası etmeyin derim. Zaten 1ms GTG ana değer olduğu için onun düşük olduğunda MPRT de zaten düşük olarak gelecek. O yüzden siz gene G2G değerinden devam edin. 300 nit bir parlaklığa sahip. Burada benim kıstasım 250 nitin üzerine ne kadar çıkabilirse o kadar iyidir. Uygun fiyatlı monitörde de 300 niti kabul ederim. Şimdi 1000:1 kontrast var. Bu da IPS olduğu için normal bir durum. Tabii ki o tam siyahı arayanlar gene burada aradıklarını bulamayacaklar. Onu baştan belirtmiş olayım. Bu arada monitörlerle ve ekranlarla ilgili genelde HDR'ı ortak alan hakkında yorumluyorum ama siz modeller hakkında da HDR'ı bahsetmemi istiyorsunuz. Modelde HDR'ı görme imkanınız yok. Tam HDR idi diyor ama ya burada HDR yok gibi düşünün siz. 8 bit bir panele sahip. Benim önerilerimde 8 bitin aşağısı monitörleri tavsiye etmek yok. Özellikle uygun fiyatlı monitörlerde 6 bit FRC'yi görüyoruz. 6 bit günümüzde kabul edilmeyecek bir renk skalası diyebiliriz. Öyle olunca ben direkt 8 bitle native ile başlıyorum. Haberiniz olsun. sRGB'si %122, DCI-P3 %92. Uygun fiyatlı 24 inç bir panel için renk doğruluğu güzel. Bir de White Color Gamut lisansı da alınmış. Bu da geniş renk gamutunu destekliyor anlamına geliyor. Port anlamında çok bir cazibesi yok. 2 tane HDMI, 1 tane display portu var. Bu da uygun fiyatlı monitör için aslında yeterli düzey diyebiliriz. Sonuçta Full HD bir panelden bahsediyoruz. Sorun olmayacaktır. Tüm hareket kabiliyetleri var. Benim özellikle dikkat ettiğim bir konu. Pivot, eğme, yükseklik, döndürme hepsini destekliyor. Özellikle pivot modunu her monitörde göremezsiniz. Ve fiyatı oynayan monitörde de atlanan bir konudur özellikle maliyet kısmı açısından. Bu monitöre baktığınızda temel bazda iyi bir panel ve renk doğruluğu ya da hareket kabiliyetleri gibi temel fonksiyonlarda fazlasıyla sizi tatmin edecek iyi bir donanım görüyorsunuz. Kısacası 24 inçte şu anda alabileceğiniz benim nazarımda bu videoyu çektiğim tarih itibariyle en mantıklı modeldi. Şimdi 27 inç kategorisiyle devam ediyorum. 27 inçte ilk modelim Lenovo Legion R27QE modeli. 7300 liraya bulunuyor şu an ama benim bu videoyu çektiğim tarihte bu fiyat olduğunu belirteyim. Zaman zaman indirimlerde 6500 lira gibi fiyatlara düşüyor. O yüzden fiyat takibi yapmak bu modelde önemli. Bakıldığında 27 inç QHD bir çözünürlüğe sahip. QHD de benim 27 inçte şu sıralar ideal gördüğüm çözünürlük. Tabii ki 4K olarak da 27 inç tavsiyesinde bulunacağım ama bu ana 27 inç tavsiyelerinde QHD çözünürlüğü göreceksiniz. Fast IPS bir paneli var. 180 Hz tazelemeye sahip. 1ms GTG ve 1ms MPRT gecikme değerlerine sahip. 400 nit parlaklığı var. 400 nit aslında kapalı alan için yüksek bir parlaklık. Sıkıntı çekmezsiniz. Ama bu monitörde de dediğim gibi gene HDR deneyimi arayanlar için bir hüsran olacaktır. 1000:1 kontrastı var. Bu 1000:1 kontrast da bize çok griye dönük bir siyah görmemize sebebiyet verecek. Ve bu modeli özellikle bakıldığında ışık sızması da göreceksiniz. Özellikle kullanıcılarından ışık sızması ile ilgili bir şikayet de almış. Aklınızda bulunsun. Bu panelin homojenitesini kafaya takıyorsanız bu modelde bir soru işaretiyle yaklaşın. FRC olarak 10 biti destekliyor. 1.07 milyar rengi gösterebiliyor. Tabii ki bu teoride gerçekte gösterdiği anlamına gelmiyor. sRGB'si 99, DCI-P3'ü de %90. Bu renk skalaları da biri sRGB genel internet işleri ve bilgisayar işleri yapmak için sizin için önemli bir skala. DCI-P3 de içerik tüketeceğiniz zaman sinema renk skalası diyebiliriz. O yüzden bu iki değeri veriyorum. Tabii ki bazı monitörlerin çok daha fazla renk skalası değerleri açıklanıyor ama bizim bu kullanıcı nezdinde temelde bu iki değer yeterli diyebilirim. HDMI 2.1 desteği var ama HDMI 2.1 lakin panel QHD yani 4K'da 120 Hz panelin yapısı gereği göremeyeceksiniz. DisplayPort'u 1.4. Burada güncel standartlar var diyebiliriz. Tabii ki DisplayPort'un daha yüksek versiyonları çıktı ama burada 2K çözünürlükten bahsediyoruz. Fazlasıyla yeterli. Pivot eğme döndürme yükseklik gibi tüm hareket kabiliyetleri de var. Ama şöyle bir öz eleştiri getirebilirim modele. Ayağına baktığınızda çok 3D printer'dan çıkmış gibi oluklu da bir yapısı var. Onun dayanımı ya da görünüşü sizi biraz rahatsız edebilir ama sorun yaratmıyor. Masada düzgün bir şekilde durabiliyor. Şimdi diğer modele geçelim. MSI'nin 274 QPF E2 modeli. 8500 lira civarlarında bulunuyor. Gene 27 inç QHD, Rapid IPS, dediğim gibi Fast IPS olarak da söyleyebiliriz bunu. 180 Hz bir panel. İkisinin de bu arada bahsettiğim iki modelin de Hz'leri aynı. Panel tipleri de benzer. Sadece MSI'nin bir Fast IPS'e özel bir takısı var. Bir MSGTG değerine sahip 400 nit parlaklık sunuyor. 1000/1 de kontrast var. Bakıldığında bizim temel kıstasımızı gene fazlasıyla iyi bir şekilde karşıladı. Gene FRG olarak 10 bit ama renk skalasında bu sefer sRGB %119. Bu arada %119 diye bir değer yok. Bu firmaların renk uzayından taşma derecelerini gösteriyor. Aslında sRGB %100'dür. Ama burada firma sRGB uzayında dışına taşabildiği için %119 olarak ifade ediyor. DCI-P3'ü de %94 oranında destekliyor ve White Color Gamut lisansını da gene almışlar. Portlara geldiğimizde HDMI 2.0B ve DisplayPort 1.4A'yı destekliyor. Aynı zamanda Type-C portu da var. Ama bu Type-C portunu görüntü aktarma için düşünün. Çünkü güç aktarımı 15 Watt. Yani bir ürün şarj etmek istediğinizde laptopları vesaire şarj edemez. Ha, basit telefonları falan eder ama onun dışında görüntü aktarım portu olarak düşünün. Gene tüm hareket kabiliyetleri de tam bir şekilde yer alan bir model. İki modele de baktığımda aradaki fiyat farkı sizin için ne kadar önemli bilemiyorum. Onu kendiniz tartarak konuşursunuz. Hatta araya ekleyebileceğim bir Samsung modeli de olur ama bu hiyerarşide iki model eklediğim için o Samsung modeli arada kayboldu. Lenovo Legion daha ucuz olduğu için aynı paneli kullanıp. Öyle bir durum oluştu. Yani Samsung'u da burada yazmıyor ama tercih edebilirsiniz. G50D'den bahsediyorum bu arada. Kısacası bu iki modeli de değerlendirmenizi alın. Aradaki fiyat farkı sizin için ne kadar verilir verilmez bunu tarttıktan sonra da ikisinden birini tercih edin. Geldik 32 inç kategorisine. Burada da QHD çözünürlükten devam edeceğiz. QHD 32'de sınır ama orada 4K'ya da geçebilirsiniz. Onun da tavsiyesini yapacağım elbette. Burada modelim Samsung Odyssey G5 serisinden S32DG50. Şu an 10.500 lira ama gene dediğim gibi indirimlerde takip ederseniz 9.500 liralara bulabiliyorsunuz. O fiyat segmentinde pek rakibi yok. Hatta rakipsiz konumda şu an. Bakıldığında yeni nesil Fast IPS 180 Hz bir paneli var. 1MSGTG, 1MSMPRT gecikme değerlerini sunuyor. 350 nitlenmiş ama monitörün 27 inç versiyonunu incelediğimizde 350 nitin çok üstüne çıktığını görmüştük. Yani sizde de benzer bir durum yaşanabilir. Göründüğünden daha parlak bir paneli var. 1000/1 kontrast. Gene o tam siyah başarısını alamıyoruz. HDR'ı da alamıyoruz. Zaten şu ana kadar HDR alabildiğimiz bir modelden bahsetmedim. Ama HDR alabileceğimiz modellere gelince özellikle vurgulayacağım. Bu aylık böyle yapıyorum. Onun dışında HDR genel olarak yorumlama yapacağım. Bir de HDR'ı gerçekten gösterebilen model varsa onun üzerinde duracağız. Yoksa özellikle bu HDR'ı veremiyor sürekli her modeli söylemek bana çok mantıklı gelmiyor. 8 bit native bir panel. sRGB'si %99. Samsung renk doğru olarak çok detay vermemiş ama bu panelin borsa sayfasına girdiğinizde daha detaylı renk detayları bulabiliyorsunuz. Ben sadece firmanın resmi değerini verdim. Ama diğer renk detaylarında da DCI-P3'te de örneğin %90'ları geçen bir renk doğruluğu var. Renk doğruluğunda üzülmeyeceğiniz bir panel. HDMI 2.0 ve Display 1.2 portları var. Ama bunlardan birer tane var. Onların sayısı biraz az olmuş. 32 inçte beklenmeyecek şekilde pivot modunu destekliyor. Yani monitörü dik konuma getirebiliyorsunuz. Eğme döndürme yükseklik gibi tüm hareket kabiliyetleri de var. Kısacası şu an bir 32 inç monitör arıyorsanız alınabilecek en fiyat performans model diyebilirim. Yani benim fazlasıyla aklıma yatan bir model 32 inçte arıyorsanız. Bu arada düz panel. Zaten benim tavsiyelerime dikkat ederseniz kavisli pek yanaşmıyorum. Çünkü kavislilerde ışık sızması ya da gölgelenme gibi sorunlar çok fazla olabiliyor. Onlar da benim size önerirken olabildiğince sorunsuz modellerden bahsetmek istediğim için elediğim ürünler oluyor. O yüzden bazen görüyorum ya neden kavisli monitör yok diye. Onun sebebi bu diye olarak başlıca söyleyebilirim. Sırada 4K Ultra HD kategorisi var. Burada da iki modelden bahsedeceğim ama biri 27, biri 32 inç olacak. İlk olarak 27 inçle başlıyorum. 18.600 liraya bulunuyor. 27 inç Rapid IPS gene 160 Hz QD katman var. Yani Quantum Dot renk katmanı buluyor. Renkleri biraz daha hoş görmenize yarayan bir katman diyebilirim temelinde. Yani güzel bir paneli var. 0.5 MS GTG değerine sahip. Gecikmeyi biz 1 MS'i standart iyi değer olarak alıyoruz. Onun da aşağısına inmeyi başarmış bir model. 400 nit 1000:1 kontrast o tipik IPS değerlerini veriyor bize siyah konusunda. 400 nit ama kapalı alan için güzel bir parlaklık. Yine HDR'ı çok aramayın bu modelde. Zaten HDR'ı tam anlamıyla alabilmek için 1000 nit ve üzeri parlaklıklar görmeniz lazım. Piyasada da baktığınızda 1000 nitleri görebilen hatta geçebilen monitörler bir elin parmağını geçmiyor. Geçseler bile fiyatları erişebileceğimiz noktadan çok uzak oluyorlar. O yüzden şu anlık monitör tercih ederken HDR ilk kıstasınız olmasın. Çünkü gerçek anlamda görmek istediğinizde ciddi bir servet harcamanız gerekecek. O yüzden benim tavsiyelerimde de dikkat edin. HDR'ı çok öncelik koymuyorum ama temel parlaklık değeri olarak size kapalı alanda sorun yaratmayacak modellere de özen gösteriyorum. Bu arada monitörlerde anti-glare oranı çoğu modelde olduğu için özellikle vurgulamıyorum. Ama televizyonda bunu özellikle bahsediyorum anti-glare olduğunda. Buradaki bahsettiğim her monitörde anti-glare var. Ha sonda bir ekstra ürünümüz var. Onda yok. Onda bir amacı farklı. Onda ayrı bahsederiz. Şimdi devam edelim. FRC olarak yine 10 biti destekliyor. Gerçek 10 bit değil. Gerçek 10 bit olmayınca ne oluyor? 1.07 milyar rengi gerçek anlamda görmüyorsunuz. Ama FRC olarak desteklendiğinde bu. Siz aslında onu yapay olarak desteklemiş oluyorsunuz. Ancak görüntü anlamında size o görüntüyü vermemiş oluyor. sRGB'si %145. Bunun da açıklamasını yapmıştım. O uzaydan taşma değerini veriyorlar size. Yani sRGB'si %100 olarak düşünün. Ve sonrasında DCI-P3'de %98. Renk doğruluğu çok iyi. QD katmanı var. Gecikmesi, işte parlaklık gibi değerleri de güzel. Şimdi portlara gelelim. USB portları var. Ve 65 Watt Type-C'si de var. Buradan az önce bahsettiğim MSI'daki gibi durum yok. Ürünlerinizi de şarj edersiniz. Görüntünüzü falan da aktarırsınız. Hatta çeşitli transfer imkanları da olur. HDMI 2.1 desteği de var. Konsollarınıza güzelce bağlayabiliyorsunuz. Tam anlamıyla destekliyor. Konsol monitörlüsü olanlar için de güzel bir seçenek. Bir adet DisplayPort 1.4A portu var. Bu da güncelde yeterli aslında. Ama bahsedeceğim az sonraki monitörlerde onun da yetersizliğini den vuracağız. KVM switch var. Kimisi için aranan bir özellik. Birden fazla donanımı kullanmak için bir switch diyebiliriz. Her monitörde göremezsiniz. Bunda olduğu için özellikle vurguluyorum. Gene hareket kabiliyetlerimiz tam bir şekilde yer alıyor. Kısacası 18.600 lira veriyorsunuz ama hakkıyla da güzel bir monitör alıyorsunuz. Benim içime fazlasıyla sindi. Sonrasında Dell'in 3223Q modeline geçiyorum. O da 32 inç modelimiz. 20.500 liraya bulunuyor. AUO öğretimi bir paneli var. Onu özellikle vurguluyorum. AUO olması benim için önemli. Sizin için de önemli. Çünkü panel üretimi anlamında top seviyeyi temsil eden panel firması diyebiliriz. 1 MS GTG değeri var. 600 nit parlaklığı görüyor. Burada artık HDR ucundan hissediyorsunuz ama gene o HDR'ı tam anlamıyla o dinamik aralığı alamayacaksınız. 1000:1 kontrast. Bunun siyahı çok gri. Özellikle benim uzun zamandır önerdiğim de model. Canlı da görmüşlüğüm var. Baktığınızda o grinin biraz tat kaçırıcı olduğunu söylemem lazım. FRC 10 biti destekliyor. sRGB'si 99, DCI-P3'te %95. Gene renk anlamında güzel bir panel. HDMI 2.1 var. Konsollarda güzelce kullanabilirsiniz. Display 1.4 var. Bir de ayrıyeten iki tane USB 3 portu var. Yani port anlamında zengin bir model diyebiliriz. Renk doğruluğu da güzel. Kullanılan panel de kaliteli. Fast IPS yapı tipinde bu arada. Pivot modu yok. Onun dışında tilt döndürme yükseklik gibi tüm hareket kabiliyetlerini de destekliyor. Kısacası 32 inç ve 27 inçte 4K'da iki tane güzel modelimiz var. Bunları değerlendirmeye alın derim. Geldik benim zayıf karnıma OLED monitörlere. İki tane modelim var. İkisi de aynı markadan geliyor. Çünkü fiyat ve sunduklarıyla kategorilerin en cazip iki modelleri olmuş durumdalar. İlki Samsung OLED G6. 25.700 liraya bulunuyor. Zaman zaman fiyatı düşüyor. Takipte kalın. Bu monitörün özelliği o bizim o 27 inçte tatlı dediğimiz QHD çözünürlüğü vermesi. Ve 360 Hz bir panelle gelmesi. Ve panel nesli de güncel nesilden geliyor. O açıdan da iyi. Gecikme zaten OLED dediniz mi yok ötesi. 0.03 MS GTG'den bahsediyorum. Yani gecikmeyi fark etmeniz neredeyse imkansız. %25 anti-glare var. OLED monitörlerde anti-glare'i çok görmüyoruz. Buna dahili anti-glare olması rakiplere göre bir artı. 1000:1 kontrast değeri paylaşmış Samsung. Ama siz siyahları alabildiğine siyah gördüğünüz için Onu farklı kaynaklarda sonsuz kontrast yorumuyla da görebilirsiniz. Şimdi OLED monitörlerde kanayan yara parlaklık. Bu monitörde de parlaklık değişken. Bu arada bu monitörde diyorum ama şu anda piyasada alacağınız tüm monitörlerde, OLED monitörlerde değişken parlaklık olayı var. Yani dipten tepeye şeklinde çalışıyorlar. Dipleri genellikle 250 nit, tepeleri de 1000 nit ve biraz üzeri şeklinde ilerliyor. Bu şu anda tüm OLED monitörlerde böyle. Yani bu modellere özel değil. Bu modelde de 250 ile 1000 nit arası çalışıyor. 1000 nit'i çok az süre görebiliyor. Onu aklınızda tutun. Ama 1000 nit'te kalabildiği noktalarda HDR'ı zayıf diyordum ya diğer monitörlerde. Burada HDR'ı alma ihtimaliniz yüksek. Ama işte OLED ısındıkça bu parlaklık değerlerini aşağı çekecek. Onu da hesap ettiğinizde o HDR'ı kısa süreliğine yaşama ihtimaliniz var. Gerçek 10 bit. Gerçek 10 bit olması da bir artı. Yani 1.07 milyar rengi gerçek anlamda göreceğiz. %99 DCI-P3 desteği var. Yine yüksek bir skalayı neredeyse tam oranda destekliyor. 2 tane USB portu var. HDMI 2.1 var. Display 1.4 var. Burada Display 1.4 çok büyük sorun değil. 4K olsaydı biraz daha sıkıntı olacaktı ama burada o kadar sorun etmeye gerek yok. Şimdi OLED'in ısınmasından bahsettim. Samsung'un burada bir çözümü var. Bizim akıllı telefonlarda şu sıralar gördüğümüz popüler bir çözüm. Vapor Chamber dediğimiz buhar kazanı soğutma mantığı. Onun büyük halini monitöre entegre etmişler ve bazı OLED monitörlerde şunu da göreceksiniz. Fanları var ve o fanlardan vızıltı gelebiliyor. Bu monitörde öyle bir şey yok. Güçlü bir pasif soğutma kullanmışlar ve bu da işlevsel bir soğutma olarak görünüyor testlerde. Ayrıca OLED Safeguard Plus adında OLED'i koruma teknolojileri de var Samsung'un. Bunun da atlanmaması gerekiyor. Tüm hareket kabiliyetleri de var. Pivot, eğme, döndürme, yükseklik. Şu parantezi de açayım. Bu bana zaman zaman sorulan bir soru. İşte MSI, Asus gibi firmalarda 3 yıl panel yanmasına karşı garanti var diyorsunuz. Ama burada atlanan bir nokta var. Türkiye kanunları nezdinde eğer bir panel arızası olursa, bu burn-in de dahil, gölgelenme, ghosting vesaire tüm hepsi dahil, garanti sürecinde zaten onarımı yapılması gereken ürünler. Size burada aslında bir sene ekstra garanti verilmiş gibi düşünün. Yani size OLED yanmasına karşı bir garanti verilmiyor burada. Zaten kanun nezdinde panel arızalarına tüm garantiyi sağlamak zorundalar. Bu detayı atlamayın lütfen. Çünkü böyle bir yanlış algıya sebebiyet veriliyor. Diğer monitörlerde işte burn-in olursa garanti dışında kalır gibi bir durum yok. Onlarda da 2 yıl içerisinde bir burn-in durumu olursa garanti kapsamında işlem yapılıyor. Bu algıyı biraz yıkmak lazım. Ama ekstra bir yıl fena olmayacak bir garanti süresi olarak düşünebiliriz. Ancak orada da şöyle bir kolpaya denk geldim bazı firmalarda. Orada direkt firma ismi vermeyelim. O 3 yıl aslında bir ruhani garanti. Bazı firmalar özellikle baktığınızda derler ki mesela bu taşınabilir disklerde vesaire çok olur. 10 yıl garanti, 50 yıl garanti. Aslında öyle bir garanti süreci size vermezler. Yasal olarak baktığınızda gene 2 yıl garantiyi verirler. Bu bazı kendilerini çok uzun süre çalıştıklarını söyleyen monitörlerde de garanti sürecinde sadece resmi garantinin 2 yıl olduğunu, geri kalanının firma inisiyatifine bırakıldığı ve süreklilik devam etmeyecek bir garanti olduğunu özellikle vurguları var. Bunu anlatmak istedim çünkü çok karıştırdığınız ve yanlış anladığınız bir konu. 32 inçte OLED monitöre geldik. O da OLED G8 E32DG802. Bu 16-9000 monitör. OLED G8'in başka türevleri de var. Karıştırmayın. Bu en güncel nesli ve en yeni nesli paneli kullanan hali. 44.755 liraya bulunuyor. Bu fiyata bakıldığında evet yüksek bir fiyat diyebilirsiniz ama aynı paneli kullanan bir sürü monitör gelmeye başladı Türkiye'ye. Bu Samsung'un QD OLED'ini kullanıyor. 4K 240 Hz'lik bir panel. Şu anda bu ismi yazan, yani bu nitelik, temel nitelikleri yazan tüm monitörler aynı paneli kullanıyor. Ve monitör konusu şöyle. Televizyonlarda görüntü işleme teknolojileri çok önem arz ediyor ama monitörde bakıldığında size gecikmeyi düşürmek için olabildiğince az işleme yapar ve direkt görüntüyü aktarır. O yüzden panelin aynı olması demek sizin gördüğünüz görüntünün de aslında monitörler nezdinde büyük oranda aynı olması demek. O detayı da size aktarmış olayım. Şimdi panelin detayını aslında kabaca söylemiştim. Panelin alameti farikası 240 Hz görüntü verebilmesi 4K'da. Ama burada baştan o uyarımı geçmem lazım. Şimdi bu monitörde Display 1.4 var ve görüntü sıkıştırma kullanılıyor. Tam anlamıyla 4K'da 240 Hz'i veremiyor. Sıkıştırma yaparak bunu veriyor. Şimdi siz native görüntü almak istediğinizde özellikle görüntüyü kafaya takıyorsanız bu kıyaslanma bir bozulmaya sebebiyet veriyor. Ha, benim baktığımda çok rahatsız edici bir görüntü yoktu. Hatta rahatsızlık da vermiyordu. Ama kafaya takanlar için burada bir görüntünün sıkıştırılarak verildiğini, portun yetersizliğinden dolayı bunu yapıldığını vurgulamış olayım. Gen 3 sınıfı bir OLED kullanıyor. 0.03 ms gecikme değerine sahip. Bu gecikme değeri de yok ötesi diyorum ben zaten buna. Dahili anti-glare'i var. Samsung'ların diğer OLED'lerden ayrılan noktası diyebiliriz. Dahili anti-glare ile gelmesi. Gene milyon bölü bir kontrastı var. Gene sonsuz kontrast diye adlandırabiliriz. Değişken tazeleme oranı ile geliyor. 250 ile 1000 nit arası değişiyor. Ama 1000 nit de çok kısa süre kalıyor. Onun daha fazla kalması lazım. Muhtemelen bir sonraki nesilde bu tepe parlaklığın sürdürülebilirliğini arttıracaklardır. Gerçek 10 bit sRGB'si %100. DCI-P3'ü de %99 oranında destekliyor. Renk, gecikme baktığınız anlamda gayet iyiler. Dahili bir hoparlörü var. 2x5 watt 10 wattlık bir hoparlörü var. Bas anlamında çok zayıf ama Windows seslerini ve temel bir ucuz Bluetooth hoparlör kadar ses üretiyor. O konuda sıkıntı çekmezsiniz. İçerisinde bir işletim sistemi var. Tizen işletim sistemiyle geliyor. Bunun avantajı ne dersiniz? Bir Samsung televizyon gibi içerisindeki Tizen'in işte avantajlarını kullanabiliyorsunuz. Örneğin Netflix'inizi ya da Amazon Prime gibi ücretli içerik platformlarında izlediğiniz içerikleri izleyebiliyorsunuz. Hatta şöyle de bir detay vereyim. İçerisinden kumandası da çıkıyor. Bu kumandayla bayağı bildiğiniz televizyon gibi kullanabiliyorsunuz. Ama televizyon gibi diyorum. Lakin bu monitör tuneri yok. Yani dahili olarak televizyon kanallarını izleyemezsiniz. O detayı koşmuş olayım. Wi-Fi, Bluetooth 5.2 gibi özellikleri de var zaten. İki tane HDMI 2.1'i var. Burada gene güncel konsolları yüksek herz ve yüksek görüntü çözünürlüğüyle aktarabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi DisplayPort'ta bir sıkıştırma uygulanması gerekiyor. USB portları var iki tane. Onlar da ama Type-A, bir Type-C portu konmamış bu monitöre. Ya bu kadar üst sınıf bir monitörde bir Type-C portu arardım açıkçası. Olmaması eksiklik. Az önce bahsettiğim Vapor Chamber soğutma sistemi ve OLED Safeguard Plus panel koruma özelliklerini de içeriyor. Pivot, eğme, döndürme, yükseklik gibi tüm hareket kabiliyetlerini de destekliyor. Kısacası şu an bir OLED monitör arayışınız varsa Samsung'un çözümleri fiyat performans açısından sektöre baktığımda cazip seçenekler. Bu modelleri değerlendirin derim. Bu monitörlerle ilgili bazı işte kasa dayanımları, portlarının biraz gevşek olması ile ilgili sorunlar duyabiliyorum. Onlar da artık fiyatı nezdinde evet fiyatları yüksek diyeceksiniz ama kendi sınıfları içerisinde en düşük fiyatlı ürünler Türkiye pazarına baktığınızda o kotada eritebileceklerini düşünüyorum. O yüzden sineye çekiyorum. Ama dediğim gibi OLED monitör bakıyorsanız bu iki model isteklerinize bence fazlasıyla karşılık verecektir. Geldik son modele, ekstra köşesinin aslında daimi üyesi diyebiliriz. Samsung'un M7'si ama yeni nesili, sonu 702 ile biten versiyonu, 2024 versiyonu olarak da geçer. Şu anda 8300 liraya satılıyor. Bu monitörün diğer monitörlerden ayrışan bir noktası var. 43 inç bir paneli olması. Bu da onu özellikle büyük ekran isteyenler oluyor. Monitörüm büyük olsun, ben tek ekrandan her şeyi yöneteyim diyenler oluyor. Onlar için olabilir. Televizyon, konsol, bilgisayar melezi kullanımı isteyenler oluyor. Onlar için de bu büyüklük ve nitelikleriyle fazlasıyla cihazım. Çünkü şöyle bir detay var. 8000 küsür liralar alacağınız bir televizyon bunun kadar size iyi gecikme değerleri ya da parlaklık sunmayacak. Ya da içerisindeki işletim sistemi stabilliği diyeyim ona siz. Android'de çünkü daha gelişmiş özellikler elde edebiliyorsunuz ama buradaki akıcılığı elde edemiyorsunuz uygun fiyatlı televizyonlarda. Neyse, değerleriyle devam edelim. VA bir paneli var. 60 Hz bir panel. 60 Hz olmasını normal karşılıyorum. Çünkü bu fiyatta bu büyüklükte bir paneli yüksek herzde almak zor. 4K çözünürlüğe sahip. 4ms GTG değeri var. Gecikme değeri bu sınıf bir monitör için iyi. 300 nit parlaklığı var. Anti-glare katmanı çok az var. %5 oranında var. Bu da sizin yansımaları göreceğiniz anlamına geliyor. O yüzden yansımaya dikkat edecekseniz biraz üzebilir. Çünkü bir de oldukça büyük bir panel. O yansımayı fazlasıyla göreceksiniz. 5000 bölü 1 kontrast. Burada VA olduğu için siyah başarımı sıradan bir IPS'e göre biraz daha iyi diyebiliriz. Burada şimdi o sıradan IPS kavramını biraz açmak lazım ama o konuya girdik mi IPS veya karşılaştırmasını ayrı bir video konusuna döner. Kısaca geçeyim. FRC 10 bit bir renk skalası destekliyor. NTSC desteği verilmiş %72. Bu da sRGB olarak bakıldığında aslında devşirildiğinde 190 küsürlere denk geliyor. Makul sayabiliriz. 2x10 watt bir hoparlörü var. Ses sistemi önceki modele göre iyileştirilmiş durumda. Bu da önemli bir artısı diyebiliriz. Önceki modelinde 10 watt bir ses çıkışı vardı. Burada 20 watt'a yükseltilmiş. Aynı zamanda içerisinde bir kumanda da yer alıyor. Ve bu kumanda da önceki modele göre değiştirilmiş vaziyette. Önceki modelde beyaz sıradan bir kumanda yer alırken burada siyah güneş panelli bir kumanda yer alıyor. O detayı da vermiş olayım. Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 gibi özellikleri var. İçerisinden Tizen 8.0 ile çıkıyor. Bir önceki modeline göre gene bir artısı, daha güncel bir Tizen altyapısıyla gelecek. Onu da artı olarak yazabiliriz. Portlarına geldiğimizde 2 tane HDMI 2.0 var. 3 tane USB 2.0 portu var. Keşke hızlı port da koysalarmış. Hepsinin 2.0 olması kötü olmuş. Ama bu monitörde beni fiyatına göre şaşırtan bir durum. USB Type-C portu var ve 65 Watt destekli. Genellikle uygun fiyatlı monitörlerde Type-C görmüyoruz. Type-C görsek bile yüksek wattı görmüyoruz. Burada bir standart sapma olmuş. O açıdan güzel. Burada çok bir hareket kabiliyeti yok monitörün. Eğme ve VESA desteği var. Tabii ki siz uygun bir VESA kolu olarak daha fazla hareket kabiliyeti kazandırabilirsiniz monitörü, ama temelinde sadece hafif bir yukarı aşağı eğme hareketi yapabiliyor. Başka da bir hareketi yok. Bu modelle birlikte monitör tavsiyelerinin Ekim ayı videosunu bitirdik. Burada size bir konuda danışacağım. Şimdi ekstra geniş, ultra geniş olarak da adlandırabileceğimiz monitörler var. 21'e 9 formatlarda, 32'ye 9 da diyebiliriz. O monitörleri önerilerde ana akım değil diye yer vermiyordum. Ama sizin yorumlarda talebinize göre bir sonraki ayda da bu ultra geniş monitörlere yer verebilirim. Sizin eğer talebiniz bu doğrultuda gelirse bir sonraki ay bahsedelim diyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.